Ayrım 14. Şimdinin dar odası. Markar Esayan, sayfa 159. Dimitra, ben sensiz yaşayamam. Beni böyle yüzüstü bırakamazsın. Sana yalvarıyorum. Arkanda bir harabe bırakacaksın. Bir insan için en zor kelimeleri sarf ediyorum sana. Sana yalvarıyorum. Lütfen beni terk etme. Yoksa... Dikran, zırvaladığının farkındasın. Ben seninle evlenmek istemiyorum. Ne bu memlekette ne de başka bir yerde. Biz birbirimize münasip değiliz. Ne sen değişebilirsin ne de ben. Baştan yürümeyeceği belli bir maceraya atılacak kadar akılsız olamayız. Beni ve kendini daha fazla üzmeden bu işi bitirmemize yardımcı ol. Çılgınca şeyler de söyleme lütfen, beni korkutuyorsun. Bu sözler ve de özellikle bitirmek sözcüğü kulaklarımda defalarca yankılanmıştı. Gözlerimin dolduğunu hissettim. Ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. Dimitra'ya dört elle sarılmış, tüm hayallerimi onun üzerine kurmuştum. Onun bana vereceği yaşama sevinciyle hayata bağlanacak, esriklikten kurtulacak ve hep özenmiş olduğum o normal insanlar gibi bir hayata sahip olacaktım. Gözlerini masaya dikmiş, bu anın kötü bir rüya olmasını diliyordu Dikran. Ama değildi işte. Dimitra karşısında tüm gerçekliğiyle dikilmiş, kendisine onu istemediğini söylüyordu. Ne kadar da rahattı. İnsanlara hiçbir zaman kendi hislerini bu kadar rahat anlatamamıştı. Hayır, istemiyorum veya evet, çok istiyorum gibi kesin yargıları böyle özgürce sarf edememişti. Dikran yaşanan bu acı anı ilahi bir kurban törenine dönüştürmekte kararlıydı. Kurban kendisi, ilahsa Dimitra'ydı. Ani bir kararla söze girdi. Demek beni terk etmek hususunda bu kadar kararlısın. Görünen o ki seni vazgeçirmem imkansız. Oysa ben senin için tüm hayatımı feda etmeye hazırdım. Senin istediğin gibi biri olmak için mektebimi terk etmekle bunu bir nebze ispat edebildiğimi düşünmüştüm. Lakin bu sana kâfi gelmemiş olmalı. Ne diyebilirim ki? Sana zorla ne yaptırabilirim? Seni çok sevdiğimi, hatta kendi canımdan dahi çok sevdiğimi nasıl ispatlayabilirim? Üstelik bunun senin için bir ehemmiyeti olmadığı bu kadar ortadayken. Rica ederim Dikran, böyle konuşarak beni üzme. Sen benim için çok kıymetli birisin. Her zaman dost olabiliriz. Hem amcanla babam birlikte çalışıyorlar. Eğer istersek pekala arkadaş kalabiliriz. Dikran bu sözler üzerine önüne bir parça kemik atılan acınası bir sokak köpeği gibi hissetti. Yüzünde acı bir gülümseme belirdi. Dimitra bu sözleriyle Dikran'ı daha da üzdüğünü fark etmişti. Ancak biliyordu ki o ne söylerse söylesin etkisi farklı olmayacaktı. Bunun üzerine bu görüşmeyi daha fazla uzatmanın bir anlamının olmadığına karar verdi ve Dikran'a artık kalkması gerektiğini söyledi. Dikran kendisini gideceği yere kadar bırakmayı teklif etti. Dimitra bunu reddetmenin Dikran'ı çok üzeceğini bildiğinden bu arzusuna gönülsüzce rıza gösterdi. Dimitra Beyoğlu Spor Lokali'ne gidiyordu. Her hafta sonu bu lokalde çay adı verilen partiler veriliyordu. Demek kendisinden ayrılıyor olması Dimitra için bu kadar basit bir olaydı. Günlük programının arasında bir yarım saate sıkıştırmıştı kendisini. Bir yarım saatte koca bir hayatı mahvedebilmişti. Niçin içinde öfke yoktu? İnsanı en büyük felaketlerde ayakta tutan o yıkıcı öfke niçin esirgiyordu kendisini ondan? Bu kadar mı zavallıydı? Hani Allah bunu mamasından da duymuştu, adını elinin ayasına yazmıştı. Madem Allah için bu kadar kıymetliydi, niçin bu kadar alçalmasına, aşağılanmasına izin veriyordu? Saçmalık dedi. Bunların hepsi de kendi kendime uydurduğum bir saçmalık. Kimsenin siklediği yok beni. High Life gazinosundan çıktılar, troleybüsü beklemek üzere durağa doğru yürümeye başladılar. Dikran, Dimitra'nın yanında yürürken artık daha rahat olduğunu, tanıdıklara yakalanma endişesiyle gerilmediğini hissetti. Dimitra'dan ayrılmasının kendisine de rahatlatmış olduğunu görerek biraz daha kederlendi. Ne olmuştu bilemiyordu ama tarifsiz bir kederin yanında kendisini oldukça rahatlamış hissediyordu. Büyük Parmak Kapı sokağına vardıklarında saat 6:30 civarındaydı. Sokağa boydan boya kat ederek tam karşılarına gelen lokal binasının demir kapısının önünde durdular. Dimitra içeri girmekte olan birkaç tanıdıkla selamlaştı. Sonra Dikran'a sevgi ve acıma duygusuyla karışık bir yüz ifadesiyle bakarak, "Kendini üzme ne olur. Sen benden daha iyilerine layık bir insansın. Birkaç vakit sonra inan bu kararımızın isabetli olduğunu sen de göreceksin." "Senin kararın," diyerek düzeltti Dikran. Dimitra bunu duymazlıktan gelerek devam etti. "Söylediklerimi unutma lütfen. Arzu ettiğin vakit bize gelebilirsin. Amcana ve mamana selam söyle, hoşça kal." "Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal." Bu söz bir dağın zirvesinden kopmuş bir çığ gibi gittikçe büyüyerek üzerine doğru yuvarlanıyordu. Son sözleri bu olmuş, arkasını dönerek bir rüzgar gibi uzaklaşmıştı. Bir süre oracıkta dikilerek Dimitra'nın son görüntüsünü aklına kazıdı. Pembe çiçekli elbisesini ve krem renkli mokasen ayakkabısını siyah demir kapının arkasında kaybolurken bedeninin havada bıraktığı boşluğu gözden yitirmemeye çalıştı. Her ayrılıkta, her bozgunda ölümü deneyimliyordu. Ölürken insan bundan daha fazla acı çekemez diye düşündü. Daha el kadar bir çocukken babasını yitirdiğinde bu alışkanlığı edinmişti. Gözü gibi baktığı sakası çok yem verdiği için çatlayarak öldüğünde ve maması safra kesesi ameliyatı olduğunda da hissetmişti aynı şeyi. Gözlerinde biriken yaşları yatsıyarak geriye dönüp yürümeye başladı. Aslında ağlıyordu. Hem de çığlık çığlığa ağlıyordu. Ancak içine doğruydu bu ağlayışı. Gözyaşlarının midesine indiğini hissedebiliyordu. Aldığı darbenin ne kadar ağır olduğunu o an fark etti. Bunu kaldırıp kaldıramayacağını kestiremiyordu. Kimseyle dertleşmek, konuşmak niyetinde değildi. Unutmalara ve rakıya gömülmek üzere Yorgo'nun meyhanesine doğru yol almaya karar verdi. Kuyusunu kazmak için harekete geçen hafızasını bir an evvel uyuşturmak niyetindeydi. Corpus delicti, Latince suç delili. Şeref kaybedilirse geriye ne kalır? P. Sirius. 17 Haziran 1964. O sabah Monsieur Stelio içinde bir sıkıntıyla uyandı. Son zamanlarda zaten hep sıkıntılı olduğundan bunu olağan saydı. Her geçen gün üzerindeki baskı ve stresin arttığını hissediyor, en çok da yapacak bir şey olmadan eli kolu bağlı durumda beklemeyi hazmedemiyordu. Daha geçen gün dükkanının bulunduğu hanın girişine "Rumlardan alışveriş etme" yazılı bir pankart asmışlardı. İşleri gün geçtikçe daha da kötüye gidiyordu. Kendisinden mal almaya istekli, iyi niyetli müşterileri dahi ondan alışveriş yaparken görünmekten korkuyorlardı. Çünkü her yere asılan bu pankartlarda Rumlara giden her kuruşun Kıbrıs Türklerine bir kurşun olarak geri döneceği yazılmaktaydı. Basın, hükümet güdümünde gerginliği artırmak için elinden geleni yapmakta, hatta Batı Trakya Türkleri hakkında abartılmış haberler yayımlayarak Türkiye'de Rumlara karşı girişilmiş hukuk dışı uygulamaları haklı göstermeye çalışmaktaydı. Günlük gazetelerde ülkede yaşayan Rumların ülke aleyhine yaptıkları faaliyet, suçüstü yakalanan bölücü örgüt üyeleriyle ilgili haberler hiç eksik olmuyordu. Bunların belki de hepsi tamamen uydurma ve iftira niteliğindeydi. Yakalanan Rumlar derhal sınır dışı ediliyor, böylece Rumların zaten bunları hak ettiği izlenimi veriliyordu. Bu örtülü propagandanın bir amacı da yüzyıllardır bir arada yaşayan ve Rumlara karşı derin bağlılık ve sevgi duyan Müslüman halkı bu uygulamalara ikna edebilmekti. Monsieur Stelio veresiye mal vermekten çekiniyor, verdiklerini de toplamakta büyük güçlükler yaşıyordu. Ölmek üzere olan hasta bir adam misali, sanki herkes kendisinden ümidi kesmiş gibiydi. İçinden iş yerine dahi gitmek gelmiyordu. O gün saat 10:30 gibi dükkana geldiğinde, kalfa taşralı birkaç müşteriye yarma derileri göstermekteydi. Selam verip bölmesine geçti. Günlük gazeteyi eline her günkü bıkkıntıyla aldı. Tüm manşetler yine Rumlar ve Kıbrıs meselesiyle ilgili haberlerle doluydu. Her seferinde bir daha gazete almamaya yemin ediyor, yine de olan bitenleri merak ettiğinden okumadan da edemiyordu. Bir süre sonra yanına gelen Kalfas'ı sattığı 30 ayak yarma derinin parasıyla birlikte işle ilgili bilgileri iletti. Kendisine bir orta kahve söyleyen Monsieur Stelio saat 12 sularında Kalfas'ını öğle paydosuna gönderdi. Kendi kendine düşünceye dalmıştı ki dükkana resmi giyimli 4 kişi girdi. Monsieur Stelio bölmesinden çıkarak gelenleri karşıladı. ''Buyurun efendim, ne arzu etmiştiniz?'' Gelenler hiç de müşteriye benzemiyorlardı. Monsieur Stelio endişelenmişti. İnşallah hayırdır diye düşündü. İçlerinde diğerlerinin üstü olduğunu zannettiği iri kıyım, kemikli ve asık suratlı olanı konuşmaya başladı. Biz Stelio Panciri adlı Yunan vatandaşını arıyoruz. 4. şubede görevli polis memurlarıyız. Bu şahsı tanıyor musunuz? Monsieur Stelio korktuğunun nihayet başına geldiğini anlamıştı. Büyük bir korku tüm bedenini sardı. Bir an burada böyle bir yok demeyi düşündüyse de bunun saçmalığını kavrayıp hemen vazgeçti. Benim efendim, buyurunuz. Şef zaten sen olduğunu biliyordum dercesine, demek sensin diyerek sırıttı. Tam o sırada dükkanın dışından kendilerini seyreden eski kalfası Hüseyin'le göz göze geldi. Her şeyi o an anladı. Kendisini büyük bir olasılıkla eski kalfası ihbar etmişti. Polis memuru buyurgan bir ses tonuyla ''Bizimle şubeye kadar gelmeniz gerekiyor.'' dedi. Monsieur Stelio hemen vazgeçmiş ve korkmuş görünmemek adına bir işe yarayamayacağını bile bile itiraza yeltendi. ''Bu da ne demek oluyor? Hangi sebeple beni götürüyorsunuz? Ben hiçbir kusur işlemedim ki.'' ''Bak sen, hem suçlu hem güçlü. Ettiği lakırdıya bakarsan karşımızda duranın bir servet kaçakçısı değil de bir vatanperver olduğunu zannedersin. Hadi bakalım, müşkülat çıkarma da bir an evvel şubeye gidelim.'' Monsieur Stelio şaşırmış ve ürkmüş bir halde öylece kala kalmıştı. Böyle şeylere hiç alışık değildi. Onuru onun her şeyiydi. Bir an aklına ailesi geldi. Ne yapıp ne edip onlara haber vermeliydi. Telefon etmesine izin vermeyeceklerini iyi biliyordu. Onları biraz daha oyalayabilirse kalfası Hristo dönmüş olur, onun vasıtasıyla hem dükkanı teslim eder hem de eve haber gönderebilirdi. Alttan alıp onları yumuşatmayı düşündü. ''Bakınız memur beyler, ben namuslu bir insanım. Ne devletin ne başkasının bugüne kadar kurusuna göz dikmemişim. Harama el uzatmamışım. Mutlaka bir yanlışlık olmuştur. İstirham ederim, anlayışlı olunuz. Acaba bir telefon etseniz, belki bir isim benzerliği olmuştur.'' Adamların bu tip konuşmalara itibar etmeyecekleri her hallerinden belliydi. Her an kabalaşma eğilimindeydiler. ''Bakın Monsieur, memur bu sözcüğü alaylı bir ifadeyle söylemişti. Biz ne yaptığımızı ve vazifemizin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Aldığımız talimata göre sizi şubeye götürmemiz gerekiyor. Herhangi bir mukavemete karşı zor kullanma salahiyetimiz mevcuttur. Şimdi bütün resmi evrakların yerini bize gösterin, emir gereği onları da alacağız.'' Monsieur Stelio gittikçe köşeye sıkışıyordu. Söylenenlere çaresiz boyun eğmek zorunda kaldı. Sivil polisler bütün dükkanı altüst ettiler. Ne kadar belge, kayıt varsa hepsini bir çuvala doldurdular. Dükkanı kapatarak kapıyı mühürlediler. Tüm iş anı toplanmış olayı seyrediyordu. Monsieur Panciri'yi seven esnafın bir kısmı müdahale etmeyi düşünmüş olsalar da etraftan ve polisten çekinerek hiçbir şey yapamadılar. Hatta kendisiyle konuşamadılar bile. Çoğu sanki suçluymuşlar gibi Monsieur Stelio ile göz göze gelmemeye özen gösteriyorlardı. Kendisiyle sadece eski kalfası Hüseyin konuştu. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar Stelio efendi. Hem bu ülkenin ekmeğini yiyeceksin, hem de ekmek yediğin yere pisleyeceksin. Hainlik edenlerin başını böyle ezerler işte. Utan, utan. Monsieur Stelio sabırlı adamdı doğrusu. Dudaklarından "Ben hain değilim" sözleri belli belirsiz döküldü, o kadar. Allah'tan, handan tam ayrılmak üzereyken yemekten dönen Hristo ile karşılaştılar. Toplanmış kalabalığı ve polislerin kolunda patronu Monsieur Stelio'yu görünce hemen yanına koştu. "Usta, ne oldu? Nereye gidiyorsun?" diyebildi. Monsieur Stelio, "Memurların mani olmasını önleyebilmek için Rumca konuşarak 4. şubeye götürüldüğünü ebe haber vermesini ve Artin Efendi'yi aramalarını söyledi Hristo'ya. Memurlar bu diyaloğu kabaca kestiler. Hanın önünde bekleşen meraklı kalabalığı yararak resmi araca doğru ilerlemeye başladılar. Eski model, plakasız siyah bir Ford'a bindiler. Her iki yanında birer polis memuru oturmuştu. Azılı, adi bir suçlu gibi götürülüyordu işte. Monsieur Stelio o günü yaşamak yerine ölmüş olmayı yeğlerdi. Birdenbire her şeyin bu kadar dramatik bir şekilde değişebilmesine öylesine şaşırıyordu ki. Kısa bir süre evvel saygın ve zengin bir iş adamıyken, şimdi yasa tanımaz bir haydut muamelesi görüyordu. Peki bunu hak etmek için ne yapmıştı? Hiçbir kötülüğü dokunmadığı bu insanlar ondan niye nefret ediyorlardı ki? Bu kadar iyiliği dokunduğu ve evladı yerine koyduğu halde Hüseyin niçin kendisine böyle kin beslemekteydi? Bunu bir türlü anlayamıyordu. Yol boyunca tek kelime dahi etmediler. Şubeye vardıklarında polisler Monsieur Stelio'yu sorgu odasına aldılar. Bir süre odada yalnız bekledi. Acaba eve haber verilip verilmediğini merak ediyordu. Başına neler gelecekti? Kendisine şiddet uygulayacaklar mıydı? İyiden iyiye korkmaya, suçlu olmadığı halde kendisini suçlu gibi hissetmeye başlamıştı. Hayatında ilk defa bir şubeye geliyordu. Daha evvel polisle, kanunla hiç işi olmamıştı. İçinden dua etmeye başladı. Allah'a ailesini ve kendisini bu zorluktan kurtarması için yalvardı. Ne kadar sürdüğünü bilemediği bir süre geçtikten sonra kapı gıcırdayarak açıldı ve içeriye üç kişi girdi. Sanki aralarına karbon kağıdı konulmuş gibi birbirlerine tıpatıp benziyorlardı. Her üçü de aynı tip, siyah renkli ve ucuz bir takım elbise giymişlerdi. Ve her üçü de benzer surat şekillerine sahiptiler. Elmacık kemikleri hafif çıkık, buğday tenli, esmer ve orta boyluydular. Eğer işkence görecekse bu ufak tefek adamların bu işi beceremeyeceklerini düşünerek rahat bir nefes aldı. Adamlar daha çok Sümerbank'ta kumaş biçen tezgahtar memurlara benziyordu Monsieur Stelio'ya göre. Diğerleri ise Monsieur Stelio'nun hemen gerisinde, sağında ve solunda ayakta vaziyet aldılar. Masaya oturan memur beraberinde getirdiği dosya ve belgeleri ciddi bir yüz ifadesiyle incelemeye başlamıştı. Monsieur Stelio ne olur ne olmaz endişesiyle söze polislerin girmesini beklemeye karar verdi. Kısa bir sessizlikten sonra karşısında oturmakta olan memur gırtlağını temizleyen bir öksürükle sessizliği bozdu. Ortalık nihayet hareketleniyordu. Tam adınız Stelio Panciri mi? Evet efendim. 5 Mayıs 1904 İstanbul doğumlusunuz. Arkasında bulunan memurlardan solunda olanı, onlar Konstantinopolis diyebilirler Zeki Bey. Anladığı şekilde sorarsanız daha müsbet cevap alırsınız, diyerek alaylı bir tacize yeltendi. Bu belki de bir çeşit sorgulama taktiğiydi. Monsieur Stelio bu sayede karşısında oturan memurun diğerlerinin üstü ve adının da Zeki olduğunu öğrenmiş oldu. Zeki Bey bu takılmaya ne olumlu ne de olumsuz bir tepki vermişti. Cevap vermesi için yüzünde sonradan iktisap edildiği belli olan iğreti bir soru işaretiyle Monsieur Stelio'ya baktı. Evet efendim, tarihte, yerde doğrudur. İstanbul doğumluyum. İstanbul kelimesini sarf ederken sözcüğün üzerine özellikle vurgu yapmıştı. Ancak memurlar arkasında durduklarından tepkilerini görememişti. Monsieur Stelio, benim adım Komiser Zeki. Bunlar da yardımcılarım Metin ve Sedat Beyler. Buraya ne sebeple getirildiğinizi biliyor musunuz? Hayır efendim, hiçbir fikrim yoktur. Doğrusu çok büyük bir saskınlık ve üzüntü içerisindeyim. Komiser Monsieur Stelio'yu baştan aşağı şöyle bir süzdü, sanki samimi olup olmadığını anlamak ister gibiydi. Sonra son derece içten bir yüz ifadesi takınarak yumuşak bir ses tonuyla konuşmaya başladı. Bay Panciri, sizin yaşını başını almış, saygın bir tüccar olduğunuzu biliyorum. Bu sebeple bu görüşmeyi mümkün olduğu kadar seviyeli ve kısa tutmayı ümit ediyorum. İnsanlar bazen istemeden de olsa bazı kabahatler işler. Komiser Zeki iç çeker gibi konuşuyordu veyahut da bu kabahatlere iştirak ederler. Maalesef sizin hakkınızda da çok ciddi ithamlar var. Sizden istirhamım bizi hiç uğraştırmadan bunları itiraf etmeniz. Sizi temin ederim ki onurunuza veya şahsınıza herhangi bir fenalık gelmeyecektir. Monsieur Pancheri çok şaşırmıştı. Böyle bir konuşmayı nasıl nitelendireceğini bilemiyordu. Neyi itiraf edecekti? Yaptığı kanunsuz bir hareketi olmamıştı ki. Sadece Yunanistan'daki ev meselesi vardı ki bunu da kazandığı kendi parasıyla almıştı. Üstelik kendisi Yunan vatandaşıydı. Ancak polis şefinin bu insani yaklaşımından da faydalanmak istiyordu. Efendim, ferasetli yaklaşımınıza ve sahsım için sarf ettiğiniz iltifatlara çok teşekkür ederim. Lakin sizi temin ederim ki bulunduğum ticari faaliyetlerde nizamı ve yurt menfaatlerini ihlal edecek hiçbir fiiliyatim olmamıştır. Komiser Zeki Bey bu cevaptan memnun olmadığını belli eden sıkıntılı bir ses tonuyla, "Hakkınızda çok ciddi ithamlar var ama," dedi. "Nasıl olur efendim? Ben namuslu bir insanım. Hakkımda ne gibi bir itham olabilir ki?" Arkasında bulunan polis memurlarından biri yaklaşarak elini sertçe masaya vurdu. Monsieur Stelion'un üzerine doğru eğilerek bağırmayla karışık konuşmaya başladı. "Ne yani? Yunanistan'a para kaçırdığın, bu paralarla kendine muhteşem bir malikane aldığın da mı yalan?" Diğer memur da masanın diğer tarafına geçmiş, arkadaşı sözünü bitirir bitirmez elindeki mecmuayı masanın üzerine fırlatarak konuşmaya başlamıştı. "Kıbrıs'taki Rumlara para gönderdiğini ve gizli bir teşkilatla münasebetin olduğunu öğrendiğimizi söylesem cevabın ne olur merak ediyorum. Bu teşkilat mecmuasını daha evvel hiç görmediğini söyleyeceksin tabii ki. Lakin bunu dükkanında bulduk." Monsieur Stelio şoke olmuş, kanter içerisinde kalmıştı. Bir komployla karşı karşıyaydı. Yapacak fazla bir şeyi olmadığını biliyordu. Ancak bu suçlamaları kabul etmeyi kesinlikle düşünmüyordu. "Böyle bir teşkilatın varlığından haberim dahi yoktur. Bahsettiğiniz mecmuayı hayatımda ilk defa görüyorum. Bu bir komplodur. Bana kasti olan birilerinin isi olmalı. Size haysiyetimin üzerine yemin ederim ki..." "Haysiyetmiş. Haysiyeti olan bir insan ekmeğini yediği memleketin milli servetini yurt dışına kaçırır mı? Düşmana yardım eder mi? Müslüman ahaliden yüksek kârlarla elde ettiğin parayı Kıbrıs'ta kardeşlerimizin kanını döken hainlere gönderdin. Şayet biraz haysiyetin olsaydı bunu bir erkek gibi kabul ederdin." Zeki Bey bir el hareketiyle memurun sözünü kesti. Monsieur Stelio'nun gözleri dolmuştu. Kendisine hakim olmaya çalışıyordu. Yine de kendisini savunmaya devam etti. "Efendim, Yunanistan'da bir evim olduğu doğrudur. Lakin bir malikane değil, bildiğiniz basit bir apartman dairesinden ibarettir. Bunun bir kabahat olduğunu bilmiyor idim. Bunu kendi helal kazancımla almıştım. Üstelik o zamanlar islerimiz yerindeydi. Bundan tabii ne olabilir? Burası hür bir memleket değildir. Lakin tekrar ediyorum ki ne gizli bir teşkilatla münasebetim ne de böyle bir teşkilata nakdi yardımım olmuştur. Külliyen iftiradır." 14. ayrımın sonu, sayfa 170.